Soğuk bir pazar gününden herkese merhaba, ben Manolya. Crime Time Küçük Gri Hücrelerin bu bölümünde Rebecca Zahao'nun tuhaf ölümü ve sonrasında başlatılan soruşturma ve hukuk davasına dair detaylardan bahsediyor olacağım. Kaliforniya eyaletinde bulunan San Diego ilçesindeki Coronado Yarımadası'ndayız. Burası zengin insanların yaz tatillerini geçirdiği bir bölge. Amerika'nın en pahalı evlerinin bulunduğu bir yer olarak da biliniyor ki evlerin fiyatı yaklaşık olarak 2 milyon dolar civarında. Çok huzurlu, oldukça güvenli ve görkemli malikanelerin bulunduğu bu yerden 13 Temmuz 2011 sabahı 911'e bir çağrı geliyor. Sprinkles malikanesinde bir kızın kendini astığı ve nefes alamadığı yönünde bilgi veriliyor. Bu aramayı yapan kişi ise Adam Shacknell. Bu ismi aklımızda tutalım çünkü hikayenin geri kalan kısmında oldukça önemli bir yer teşkil edecek. 11 Temmuz sabahı ise Dina Shacknell'in telefonuna eski eşi Jonah'dan 6 yaşındaki oğulları Max'in merdivenlerden düşerek yaralanıp hastaneye kaldırıldığına dair mesajlar geliyor. Dina oğlunun hafif yaralandığını düşünerek hastaneye gittiğinde Max'in makinelere bağlı olduğunu görüyor. Max komada ve maalesef solunum cihazına bağlı. Düşmesine bağlı olarak başında, belinde ve boynunda ağır travmaları var. Ailenin ise bu kritik günleri atlatıp iyileşeceğine dair umutları. Jonah ve Dina boşanmış bir çift olmasına rağmen iyi anlaşan ve oğullarının bakımını ortak velayete göre üstlenmiş olan bir çift. Boşanmaları her ne kadar çekişmeli geçmiş olsa da Jonah, Dina'ya Coronado'da bir ev verdikten sonra her şey yatışmış, artık süt liman olmuş diyebiliriz. Max'in babası Jonah Shacknell ise bir milyarder. Medicis isminde kozmetik ilaç firmasının kurucusu. Kendi imkanlarıyla bu finansal güce erişmiş ve başarılı bir iş adamı olarak bahsedebiliriz ondan. Kozmetik ilaç şirketi Arizona Phoenix'te ve kendisi de orada yaşıyor. Her yaz Coronado'daki Sprinkles malikanesinde tatil yapıyor. Sahil kenarında bulunan bu malikane Coronado Yarımadası'nın en tanınmış evi sayılıyor. Çünkü oldukça büyük, yaklaşık 27 tane odası olduğundan bahsediliyor. Dina hastanede Jonah'ı sıkıştırmaya başlıyor. Çünkü her anne gibi kaygıları, olaya dair şüpheleri var. Olayın nasıl olduğunu, olay sırasında yanında kimin olduğunu merak ediyor. Jonah kaza sırasında evde olmadığını söylediğinde ise Dina çıldırıyor. Peki Max'in yanında evde kim vardı? Max kazanın olduğu gün Jonah'ın birlikte yaşadığı kız arkadaşı Rebecca ve Rebecca'nın kız kardeşi Zina ile birlikteydi. Zina banyoya girmeye hazırlandığı sırada Rebecca da küçük tuvalette bulunuyordu. Max evin holünde sıkı turu ile oynuyordu. Birdenbire korkunç bir gürültü duyup antreye koştuğunda Max'i antrenin zemininde yatarken gördü. Yanında tavan avizesinin parçaları ve skuterı da bulunuyordu. Max'in nefes almadığını fark ettiğinde hemen ilk yardım uygulayıp kalp masajı yapmaya başladı. Bu arada Rebecca tıp eğitimi almış biri. Kardeşine de 911'e aramasını söylüyor. Sağlık ekipleri eve ulaştığında Jonah da spordan eve dönüyor. Bu sırada emniyet güçleri olay yerine geliyor ve Coronado Emniyeti olayın ciddiliği sebebiyle hemen soruşturma başlatıyor. Polisler Rebecca'nın ifadesini almaya çalışırken Rebecca'nın şokta olduğunu fark ediyorlar. Alt katta bulunan tuvalette olduğunu ve çıktığındaysa Max'i yerde bulduğunu söylüyor. Kalp masajı sırasında Max'in ona Ocean diye bir kelimeyi zorlukla söylediğini de belirtiyor. Ocean bu arada ailenin köpeğinin ismi. Coronado Emniyeti olay yerini inceliyor ve ilk bulgulara göre Max ikinci kattaki antrede oynarken sebebi bilinmeyen bir şekilde zemin kattaki antreye düşüyor ve beraberinde avizeyi de düşürüyor. Max'in annesi Dina bu sırada hastanede ve Rebecca'ya karşı oldukça öfkeli. Çünkü Max'le o sabah ilgilenmesi gereken kişi o. Neden merdivenlerin yanında oynamasına izin verdiğiyle ilgili haliyle olayı anlamaya çalışıyor ve Rebecca'yı suçluyor. Olayı detaylarıyla anlatamadığından özellikle Dina Rebecca'yı şüpheli buluyor. Bunun çok haklı bir tepki olduğunu düşünüyorum ben de. Max'in babası Jonah ise Rebecca'yı savunup kalp masajı yaptığı için ona teşekkür etmesini söylüyor. Çünkü bu sayede Max'in hayatta kaldığını vurguluyor. Akşam saatlerinde Rebecca diğer kız kardeşi Mary'yi arayıp üzgün ve stresli olduğundan bahsedip Dina'nın onu öldüreceğinden bahsediyor. Tabii bu biraz vicdan azabıyla alakalı olabilir çünkü tüm sorumluluk Rebecca'daydı ve kendini de bu kazadan ötürü suçlu hissediyordu Yoksa Dina'nın onu öldüreceği falan yoktu tabii. Olayla ilgilenen dedektifler John'a ve Rebecca'nın ilişkisini incelemeye başlıyor. Dina'dan boşandıktan 2 ay sonra Arizona'da bulunan bir göz kliniğinde çalışan Rebecca ile tanışmıştı. Rebecca lisanslı bir göz uzmanıydı ve John'a ile o ilgilenmişti. John'a Rebecca'nın güzelliğinden ve neşeli halinden oldukça etkilenmişe benziyordu. Burada biraz Rebecca'nın geçmişinden bahsedelim. Rebecca oldukça fakir bir ailede Myanmar'da doğmuş ve 4 kız kardeşler, imkanları da oldukça sınırlı. Hatta hepsi aynı odada yetişmişler. Babaları da aktif bir siyasetçi fakat diktatörlükle yönetilen bir ülkede bu işi yaptığı için bir süre sonra ülkeyi terk etmek zorunda kalıyorlar. Yıllarca farklı ülkelerde yaşayan aile sonunda Amerika'ya taşınıyor. 28 yaşındaki Rebecca Arizona'ya giderken ailenin geri kalanı Missouri'ye yerleşiyor. Bu arada Missouri demişken Missouri diye de bir Stephen King'in romanından uyarlanan muhteşem bir 90'lar filmi var. Hatta başrollerini Kathy Bates oynamıştı. Kendisi bu rolüyle Oscar'da kazanmıştı diye hatırlıyorum. Eğer gerilim filmi seviyorsanız bu ses benzerliğinden ötürü hatırladığım Missouri filmini mutlaka izlemenizi öneririm. Rebecca tıp alanında ilerlemek istiyordu. Lisansını aldıktan sonra teknisyenliğe terfi ediyor. Sonra da John ile tanıştığı Arizona'daki işine giriyor. Hem sevdiği bir işi yapıyor hem de maaşı oldukça iyi. Masraflarını karşılamaya ve ailesine para göndermeye yetecek bir miktar diyebiliriz. Ailenin durumu pek iyi sayılmadığından ailesine de her ay $400 kadar yardım gönderiyor. John Rebecca ile tanıştıktan sonra ilk buluşmalarına çıktığında aralarında 20 yaş fark olmasına rağmen birçok ortak noktaları olduğunu fark ediyorlar. İlgi alanları benzer, işte sağlıklı besleniyorlar, sporu seviyorlar ve ikisi de aile odaklılar. Ayrıca Rebecca resim yapmayı da çok seviyor. 3 ay flört döneminden sonra John'a onu çocuklarıyla tanıştırıyor. Çünkü artık Rebecca'nın aileye girmesini istiyor. Bu arada John'a'nın Max'le beraber 3 çocuğu daha var. Rebecca Max'i futbola götürüyor, ona yemekler hazırlıyor. Kısaca sıcak bir ilişki kurduklarını söyleyebiliriz. Hatta bazen öyle anlar geliyor ki Max Rebecca ile zaman geçirmek istediği için annesi Dina ile bazen görüşmek istemiyor. Bu durum Dina'yı oldukça rahatsız ediyor tabii. Tabii bu bilgileri de biz Rebecca'nın kardeşi Mary'den alıyoruz. Onu da eklemek istiyorum. İlişkileri başladıktan bir yıl sonra John'a Rebecca'ya işini bırakmasını ve yaz tatilini ailesiyle birlikte Coronado'da geçirmesini teklif ediyor. Bu Rebecca için oldukça kritik bir karar çünkü ailesine para göndermesi gerekiyor. Ve Max bunu üstleneceğini belirttikten sonra da Rebecca biraz rahatlıyor. Fakat Max'in kazasının ardından Rebecca her şeyi kaybedebilir bir noktaya geliyor. Çünkü John'a onu suçlarsa bu her şeyin bitmesi anlamına da geliyor. Çünkü Rebecca John'a ile ilişkisi başladıktan sonra işini bırakıyor ve başka da gelir kaynağı maalesef bulunmuyor. O yüzden Rebecca'nın oldukça hem kazaya üzüldüğü için hem de bu tip sıkıntıları taşıdığı için çok gerildiğini söyleyebiliriz. Stres altında olduğunu da belirtelim tabii. Kazadan bir gün sonra John'a ve Dina hastanedeyken Rebecca kardeşini bırakmak, John'a'nın erkek kardeşi Adam'ı ise karşılamak için havaalanına gidiyor. Sonra da Max'i görmesi için Adam'ı hastaneye bırakıyor. Max'in durumu iyi olmadığından Adam kardeşi John'a ile yemek yiyip erkenden malikaneye geri dönüyor. Uzun bir yolculuk geçirdiği için yorgun olan Adam kendisi için ayrılan konuk evine geçiyor. Akşam saat 8 civarı Rebecca Missouri'deki ablası Mary ile telefon görüşmesi yapıyor. Duş alıp erken yatacağından ertesi gün John'a ile kahvaltı ertesi gün John'a kahvaltı ve kıyafet götürmeyi planladığından bahsediyor. Max'in durumundan umutlu olmayan Rebecca, neler olacağını bilmediğinden, parasız kalıp eve döneceğinden dolayı oldukça da endişeli. Ertesi sabah Sprinkles malikanesinde başka bir trajedi yaşanıyor. 13 Temmuz sabahı 6.30'da 911'e bir telefon geliyor. Arayan kişi Adam Shacknight. Coronado Emniyeti ihbarın geldiği yere gittiğinde Adam Shacknight onları malikanenin arka tarafında bulunan Rebecca'nın yerde yattığı bahçeye götürüyor. Rebecca bu sırada çıplak ve ölmüş durumda. Elleri, ayak bilekleri ve boynu kırmızı bir iple bağlanmış, boynunda da mavi bir tişört sarılı. Göğüslerinde de siyah boya izleri var. Sağlık görevlileri Rebecca'nın gece 3 civarında öldüğünü belirliyorlar. Evde herhangi bir zorlama tespit edilmediğinden gözler Adam Shankman'a çevriliyor. Gözünüzde canlandırmanız için ben Adam'ı biraz betimleyeyim size. Adam, Ben Stiller'ın memeteli erbil gözlüğü takmış hali. Yeterince canlanmıştır herhalde gözünüzde. John'a haberi hastanede alıyor ve Rebecca'nın intihar etmiş olabileceğini düşünüyor. Hatta Dina neler olduğunu sorduğunda samuray kılıcı tutarmış gibi hayali bir bıçağı karnına götürerek tuhaf bir hareketle Asyalı onuru diyor. Çünkü John'a Max'in durumundan dolayı Rebecca'nın bu kararı aldığına ve vicdan azabı çektiğine inanıyor. Coronado Emniyeti olay yerini inceledikten sonra konunun kendilerini aştığını belirtip San Diego Şerif Departmanı'na devreder. Ve bu departmana bağlı cinayet dedektifleri olayı şüpheli bulur ve evi incelemeye başlar. Evin garajında kırmızı bir deniz ipi bulurlar ilk etapta. Bu ip su kayağında kullanılan bir iptir. Odaya çıktıklarındaysa yatağın ayaklarına bağlanmış halde balkona kadar uzanan aynı kırmızı ipten bulurlar. Başka bir odadaysa 2 adet bıçakla Rebecca'nın cep telefonu, bornoz, 2 fırça, bir siyah akrilik boya tüpü ve yerde birkaç kan damlası bulurlar. Parmak izleri yapan dedektifler bir kapının üzerinde bu siyah boyayla yazılmış tuhaf bir not görür. Not şu şekildedir. Kadın onu kurtardı. Bakalım sen kadını kurtarabilecek misin? Dedektifler o gece evde bulunan tek kişi Adam'ı karakola davet eder. Adam bu aşamada işbirlikçi davranır. Avukat istemez, yalan testine girer, kısaca hiçbir şeye itiraz etmez. Buraya kadar her şey normal. Sorgulamanın sonundaysa o gece evde porno izleyip kendini tatmin ettiğini anlatır. Durup dururken üstelik. Yani kimse ona böyle bir şey sormamıştır. Sorgulamanın sonucu belirsiz çıktığından dolayı polislerin onu ellerinde tutacak bir sebep olmadığı için Adam serbest bırakılır. Rebecca'nın ölümünden 3 gün sonra yani 16 Temmuz'da Max hastanede yaşam savaşını kaybeder. Aynı evde gerçekleşen bu iki ölüm bir anda tüm dünyaya haber olur ve birbirleriyle bağlantılı olup olmadığı ile ilgili şüphe çekmeye başlar. San Diego Polis Departmanı bu iki ölüm için ayrı ayrı soruşturma başlatacaklarını açıklar. Max'in ölümüyle ilgili delilleri inceleyen dedektifler bunun açıkça bir kaza sonucu olduğunu belirler. Fakat Rebecca'nın ölümünü açıklamak pek kolay olmayacaktır. Delil ve otopsi raporlarından alınan veriler doğrultusunda ölümün intihar olduğu ve olay yerinde bulunan adli delillerde sadece Rebecca'nın DNA'sına rastlandığı söylenir. Fakat toplum tarafından inandırıcı bulunmaz. Bunun üzerine Rebecca'nın bağlandığı şekilde kendini bağlayan bir kişinin canlandırma videosu yayınlanır. Şerife göre Rebecca, Max'ten kötü haberi alınca kapıya not yazmış, kendini bağlayıp ağzına çığlık atmamak için bir bez tıkamış ve kendini aşağıya atmıştı. Böylece iki vakada resmi olarak kapatılır. Fakat iki aile de bunu kabul etmez. Rebecca'nın ailesi onun kendini bağlayıp çıplak bir şekilde intihar edeceğine inanmazken, Dina Shankman da oğlunun ölümünün kaza olduğuna inanmaz. Zahao ailesi cesurca bir karar alıp Rebecca'yı mezardan çıkararak yeniden otopsi yapılmasını talep eder. Otopsi uzmanı bir cisimle doğrudan kafasına bir darbe aldığını belirler. Boynu incelediklerinde ise asılmış bir insanın hasar görebilecek noktalarında herhangi bir hasar bulunmamıştır. Otopsi uzmanı asıl ölüm sebebinin boğulmaya bağlı olduğunu, ölümün intiharla ilgisinin bulunmadığını açıklar. Zahao ailesinin avukatı davanın yeniden açılmasını talep ederken San Diego Şerif Departmanı bunu reddeder. Dedektifler olayın intihar kalacağını ve odada yalnızca Rebecca'nın parmak izi olduğundan kimseyi suçlayamayacağını söyler. 2013 yılında aile ciddi bir karar alır ve Shankman ailesiyle savaşmaya karar verir. Adalet arayışı yeniden başlar ve yeni bir avukat tutarak hukuk davasını başlatırlar. Bu dava Rebecca'nın ölümünden birinin ceza almasını sağlayabilecek bir dava türü değildi. Yalnızca 10 milyon dolar tazminat talep edecekleri bir ölüme sebebiyet davası olacaktı. Yine de umutları polislerin soruşturmayı yeniden inceleyip onları ceza davasına teşvik etmeye yönelikti. Cinayet şüphelileri listesinden Dina Shankman'ın ve Jonah'ın kız kardeşi Nina'nın isimleri kanıtları doğrultusunda çıkarılmıştı. Fakat Adam Shagna için aynı durum geçerli değildi. Rebecca'ya atılan düğümler denizcilerin kullandığı türdendi. Adam da iyi bir denizci olduğu için bu durum oldukça dikkat çekmişti. Rebecca'nın ölümünden yaklaşık 7 yıl sonra Mart 2018'de duruşma nihayet başladı. Adam'ın ödemelerini Jonah'dan alan bir avukat ordusu vardı. Duruşmada çok net bir hukuki güç farkı olduğu söylenebilir bu noktada. Çünkü iddia makamında yalnızca bir avukat ve Rebecca'nın ablası Mary bulunuyordu. Avukat jüriye Adam Shagna'nın Rebecca'ya önce saldırdığını, sonra da olaya intihar süsü verdiğini söyledi. Amacı yapılan cinsel saldırıyı örtbas etmekti. Adam Shagna'nın savunma ekibi ise onun masum olduğunu söylüyordu. Rebecca'nın avukatı onun bir kavgada öldüğünü kanıtlamak için mahkemeye yeni bir tanığın ifadesini sundu. Malikanenin yakınlarında bir komşu Rebecca'nın yardım çığlığını duyduğunu iddia ediyordu. Aynı komşu olaydan bir gün sonra San Diego polisine de ifade vermiş fakat ciddiye alınmamıştı. Daha sonra Rebecca'nın avukatı duruşmaya suç mahalli uzmanı çağırdı ve uzman olay yerinde bulunan hiçbir delilin üzerinde Rebecca'nın DNA'sını bulamadığını, polislerden birinin bunları temizlemiş olabileceğini iddia ediyordu. Ek delillerde ise yerde bulunan bıçaklardan birinin sapında Rebecca'nın adet kanına rastlandığını söylemişti. Yani Rebecca bu bıçakla cinsel saldırıya uğramıştı. Duruşmaya davanın en tuhaf delili olan kapıdaki nottan bahsedilmek üzere el yazısı uzmanı çağrıldı. Yazı omuz hizasında yazılabileceğinden o kapıya notu 1.80 boylarında biri yazabilirdi. Oysa Rebecca sadece 1.57 boyundaydı. Peki Adam? Adam ise 1.77 boyunda. Sonra Rebecca ve Adam'ın yasal dokümanlarındaki yazı örnekleri karşılaştırıldı. Rebecca'nın el yazısı sağ eğimliyken kapıdaki yazı sola eğimliydi. Peki Adam'ın yazısı hangi yöne eğimliydi? Tabii ki sola. Ve Adam'ın imzasındaki M harfi ve yazıdaki M harfi de kuyrukluydu. Bu sırada Adam Shagna'nın avukatı tanık olarak Jonah Shagna'yı çağırdı. Kardeşinin kız arkadaşının ölümünden sorumlu olmadığına inandığını söyledi. Rebecca'nın vücudunda bulunan düğümleri ise kendi kendine yapmış olabileceğini belirterek açıkladı. Nisan 2018 kapanış konuşmasında Zahao ailesinin avukatı Rebecca'nın olay anında nasıl göründüğünü anlatmak için duruşma salonuna gerçekçi bir maket getirdi. Burası çok çarpıcıydı gerçekten. Bununla canlandırma yaparak jüriyi etkilemek istediğini söyleyebiliriz. Ve bu son konuşmada avukat Adam'ın banyodan çıkan Rebecca'nın başına 4 kez vurduğunu, onu bağladığını, cinsel saldırıda bulunup boğduktan sonra balkondan aşağı sarkıttığını söyledi. Duruşma başladıktan 6 hafta sonra karar vermek jüriye kaldı ve yargıç kararı sonunda açıkladı. Rebecca'nın ölümüne sebebiyet verme suçundan Adam Shagna suçlu bulundu ve Zahao ailesine $5 milyon tazminat ödemesine karar verdi. Hukuk davasının sonucuna rağmen bazı sorular ne yazık ki cevapsız kaldı ve San Diego polisi olayın intihar sonucu ölüm olduğu konusunda yeniden karar verdi. Peki siz bu dava hakkında ne düşünüyorsunuz? San Diego polisi gri hücrelerini yeterince çalıştırmadığından mı, yoksa iyi bir ödeme aldığından mı Rebecca'nın ölümü intihar olarak kaldı? Cevaplarınızı merakla bekliyorum. Önümüzdeki hafta yeni bir kriminal hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.